Ayrım 35, Üçüncü İkiz, Ken Follett, sayfa 417. Cumartesi, 43. Bölüm. Saat 6.40'da New York'a hareket edecek olan US Air uçağına yetişebildiler. Jeannie çok umutluydu. Steve'in korkulu rüyası böylece sona erebilirdi. Dün gece telefonda ona son durumu anlatınca Steve sevincinden neredeyse havalara uçacaktı. New York'a o da onlarla gelmek istemişti. Ama Jeannie buna Mish'in izin vermeyeceğini biliyordu. Başka bilgiler elde eder etmez ona telefon edeceğine söz verdi. Mish hoşgörüyle karışık kuşkuculuğunu sürdürüyordu. Jeannie'nin anlattıklarını pek de inandırıcı bulmadı ama gene de olayı soruşturmalıydı. Anlattıklarından Wayne Statner'a ait parmak izlerini federal büronun dosyasında ne aradığını çıkarmak olanaksızdı. Baltimore Washington Havalimanı'ndan ayrılırlarken Jeannie'ye öykünün iç yüzünü anlattı. 4 yıl önce ortadan kaybolan 14 yaşındaki bir genç kızın deliye dönen annesiyle babası iş sürerek sonunda onu Statner'ın New York'taki dairesinde bulmuşlardı. Anne ve baba onu kızlarını kaçırmakla suçlamışlar ama o kızı zorlamadığını söyleyerek bu suçlamayı reddetmişti. Kızın kendisi de ona aşık olduğunu söylemişti. Wayne o sırada 19 yaşındaydı. Böyle olunca da hakkında dava açılmamıştı. Bu öykü Statner'ın kadınlar üzerinde baskı kurma gereğini duyduğunu akla getiriyordu. Ama Jeannie'ye kalırsa bu bir ırz düşmanının psikolojisine pek uymuyordu. Öte yandan Mish'e göre bu konuda kesin kurallardan söz edilemezdi. Jeannie Philadelphia'da ona saldıran kişiden Mish'e hiç söz etmemişti. Biliyordu, Mish bu anlattıklarından onun Steve olmadığı sonucunu çıkarmayacaktı. Mish, Steve'i kendisi sorgulamak isterdi. Ne var ki Steve de böyle bir şeye yanaşmazdı. Sonuçta dün onu telefonda ölümle tehdit eden kişiden de tek laf etmedi. Bunu hiç kimseye anlatmamıştı, Steve'e bile. Bunca sıkıntı ona yetmiyormuş gibi. Jeannie Mish'ten hoşlanmayı ne kadar çok isterdi fakat aralarında sürekli gerginlik vardı. Mish bir polis olarak ne diyorsa herkesten onu yapmalarını beklerdi. Jeannie de o tür insanlardan nefret ederdi. Onunla daha bir sıkı fıkı olabilmek için nasıl polis olduğunu sordu. Mish önce sekreter olmak için federal büroda işe başladım. Orada 10 yıl kadar çalıştıktan sonra bu işi hizmet ettiğim ajandan daha iyi yapabileceğimi anladım. Ve polis okuluna başvurdum. Polis kolejinde okudum. Önce devriye polisi olarak çalıştım. Ardından narkotik şubede uyuşturucuları ortaya çıkarmak işine gönüllü olarak katıldım. Bu belalı bir işti. Ama tam bu işin insanı olduğumu da kanıtladım. Jeannie bir an onunla arkadaşlıktan tedirginlik duymaya başladı. Arada sırada onun da sarı kız tüttürdüğü oluyordu. Bu yüzden onu kodese tıkmak isteyenlere çok bozulurdu. Daha sonra çocuk haklarını kollayan bir şubeye nakil yaptırdım. Oradaki çalışmam fazla sürmedi. Hiç kimse öyle bir yerde uzun süre çalışmak istemez zaten. Aslında önemli bir görev. Fakat orada aynı şeylere o kadar çok tanık olunuyor ki deli olmak işten değil. Sonunda ben de ahlak zabıtasına geçtim. Bu da pek bir gelişme sayılmaz hani. Burada hiç değilse kurbanlar yetişkin insanlar. Aradan 2 yıl geçince de çavuşluğa terfi ettim. Beni de o birimin başına geçirdiler. Bence tecavüz olaylarını soruşturan bütün dedektifler kadın olmalı. Bu söylediğine katılmıyorum. Jeannie buna çok şaşırdı. Olayın kurbanları karşılarında kadın olunca daha kolay konuşmazlar mı sence? Yaşlı olan kurbanlar belki, 70'in üzerindeki kadınlar yani. 70'inin üzerindeki kadınlara tecavüzün düşüncesi bile Jeannie'nin içinden ürperti geçmesine yetti. Mish konuşmasını sürdürdü. Doğrusunu söylemek gerekirse çoğu kurbanlar öykülerini bir elektrik direğine anlatırlar. Erkekler çoğu kez kadınların böyle bir şeye çok istekli olduğunu düşünürler. Eğer kurallara uygun bir duruşma yapılacaksa tecavüz raporu o noktada çok tartışmalıdır. Soruşturma başlayınca kadınlar özellikle öteki kadınlara karşı erkeklerden daha acımasız olabiliyorlar. Jeannie böyle bir şeye inanamıyordu. Mish erkek meslektaşlarını bir yabancıya karşı savunmaya mı geçmişti? Konuşacak konuları kalmayınca Jeanne ileriki yıllarda başına neler geleceğini kara kara düşünmeye başladı. Bundan böyle bir bilim insanı olarak çalışmalarını sürdüremeyeceği fikrine kendini bir türlü alıştıramıyordu. Oysa gelecekte yaşlanmış ünlü bir kadın olacağını düşünürdü. Saçları ağarmış ve huysuz ama yapıtlarıyla dünyaca ünlü. 2000 yılında Jean Ferrami'nin Devrim Yapan kitabı yayınlanmadan önce insanın suça eğilimi konusunda öğrencilerin hiçbir şey bilmedikleri söylenirdi. Ama böyle bir şey asla gerçekleşmeyecekti. Jean'i peşinden koşturacak yeni yeni fanteziler gerekti. La Guardia'ya 8'i birkaç dakika geçe vardılar ve her tarafı dökülen sarı renk bir New York taksisine atlayarak kente gittiler. Tüm yayları laçka olmuş araba sağa sola zıplayıp tangır tungur sesler çıkararak Queens'i geçtikten sonra Midtown tünelinden Manhattan'a girdi. Jeanne bu durumda Cadillac da olsa içinde rahat edemezdi. Çünkü az sonra ona arabasında saldıran adamı görecekti. Midesi bir asit kazanından farksızdı, yanıp duruyordu. Wayne Stettner'ın adresi Houston Street'in tam güneyinde çok katlı bir binanın çatı katı olarak karşılarına çıktı. Güneşli bir cumartesi sabahıydı. Gençler daha şimdiden sokaklara dökülmüştü. Kimi simit ya da sandviç alıyor, kimi yol kenarındaki kahvelerde cappuccino içiyor, kimi de resim galerilerinin vitrinlerini seyrediyordu. Birinci bölgeden bir dedektif binanın tam karşısında çift sıra park ettiği arka kapısı vuruk, haki renk Ford Escort'un içinde onları bekliyordu. Herb Wright el sıkışarak tersler gibi onlara kendini tanıttı. Jeanne demek bebek bakıcılığıyla dedektiflerin arada bir yaptıkları ek işlerden biri diye düşündü. Miş, bugün günlerden cumartesi olduğu halde bize yardımcı olmaya gelmiş olmanıza çok sevindik dedi. Bir yandan da onunla flört edermiş gibi gülüyordu. Adam bunun üzerine biraz yumuşar gibi oldu, hiç sorun değil. Baltimore'a geldiğinizde herhangi bir işiniz olursa yardım için beni her zaman arayabilirsiniz. Elbette ararım. Jeanne Tanrı aşkına şu işe bir an önce başlasak ya dememek için kendini tuttu. Binaya girdikten sonra eşya taşıyan hantal bir asansörle yukarı çıktılar. Her katta bir daire var dedi Herb. Adam hali vakti yerinde birine benziyor. Ne yapmış? Tecavüz dedimiş. Asansör durdu. Asansörün kapısı doğrudan bir başka kapıya açılıyordu. Daire kapısı açılmadan dışarı çıkmaları gerekmedi. Miş zile bastı, uzun bir sessizlik oldu. Herb asansörün kapılarını açtı. Jeanne, Wayne'in hafta sonunu geçirmek için kent dışına çıkmamış olması için dua ediyordu. Attan inip eşeğe binmek istemezdi. Miş bir kez daha zile bastı ve parmağını düğmenin üzerinden kaldırmadı. Sonunda içeriden bir ses duyuldu. Patlamadın ya, geliyoruz. Bu onun sesiydi. Bu sesi işitince Jeanne büyük bir dehşet içinde kaldı. Polis dedi Herb. Patlamadın ya dediğin polis, hemen kapıyı aç. Bu kez sesinin tonu değişti. Öyleyse önünüzdeki camdan kimliğinizi gösterin lütfen dedi. Herb camdan dedektif rozetini gösterdi. Tamam, bir dakika. Jeanne bu o dedi içinden. Şimdi onu göreceğim. Kapıyı uçuk siyah havlu bornozu içinde saçları darmadağınık yalın ayak bir delikanlı açtı. Jeanne ne yapacağını şaşırmış bir halde dik dik adamın yüzüne baktı. Steve'in benzeriydi, yalnız bunun saçları boyalıydı. Herb Wayne Stettner siz misiniz diye sordu. Evet benim. Jeanne saçlarını boyamış olmalı dedi içinden. Ya dün ya da perşembe gecesi boyamış olmalıydı. Ben birinci bölgeden dedektif Herb Rice. Polislerle kendimi bildim bileli aram iyidir Herb diyen Wayne bir yandan da Miş ile Jeanne'ye bakıyordu. Jeanne yüzünde onu tanıdığına dair en ufak bir kıpırtı göremedi. Neden içeri girmiyorsunuz? İçeriye doğru yürüdüler. Dairenin girişinde pencere yoktu. Duvarlar siyah, kapıların her üçü de kırmızı boyalıydı. Bir köşede tıp okullarında kullandıkları bir insan iskeleti duruyordu. Yalnız bunun ağzına kırmızı bir eşarp takmışlardı. Kemikli bileklerinde de polisin çelik kelepçelerinden biri vardı. Wayne onları kırmızı kapılardan birinden geçirerek yüksek tavanlı geniş bir çatı katına aldı. Pencerelerinden siyah kadife perdeler sarkıyordu. Her taraf masa lambalarıyla aydınlatılmaktaydı. Duvarlardan birinde tam ölçekli bir Nazi bayrağı asılıydı. Bir projektörün aydınlattığı şemsiyelikte bir kırbaç koleksiyonu vardı. Bir ressamın resim sehpasında kocaman bir yağlı boya çarmıh göze çarpıyordu. Jeannie biraz daha yakından bakınca çarmıha gerilenin İsa değil, insanda cinsel istek uyandıran sarı saçlı bir kadın olduğunu fark etti. İçinde nefretle karışık bir ürperti oluştu. Burası gerçek bir sadistin evi olmalıydı. Bunun böyle olduğu bir uyarı levhası bulunmasa da kolayca anlaşılabiliyordu. Herb odanın içine bir göz attıktan sonra ne iş yapıyorsunuz Mr. Stabner diye sordu. New York'ta iki gece kulübüm var. Polislerle aram iyiyse nedeni bu. İşim gereği elimi pis işlere bulaştırmamalıyım. Herb parmaklarını şakırdattı. Öyle ya, Wayne Stadler. New York dergisinde adınızı okudum. Hatta yazının başlığı da Manhattan'ın genç milyonerleriydi. Bu adı hatırlamalıydım. Oturmaz mısınız? Jeannie kendine bir sandalye seçti ama sonra onun idamlarda kullanılan elektrikli sandalye olduğunu anlayınca birden irkildi ve yüzünü ekşiterek başka bir sandalyeye oturdu. Herb tanıştırdı. Bu Baltimore polis merkezinden çavuş Michelle Delaware. Baltimore mı dedi Wayne şaşkınlığını belli ederek. Jeannie korkunun izini yakalayabilmek için büyük bir dikkatle adamın yüzüne baktı. Fakat adam iyi bir aktöre benziyordu. Alay eder gibi Baltimore'da bir cinayet mi işlenmiş dedi. Jeannie saçlarınız boyalı öyle değil mi diye sordu. Mish bu soruya canının sıkıldığını bakışlarıyla belli etti. Jeannie burada sadece bir gözlemciydi. Şüpheliyi sorguya çekemezdi. Bununla birlikte Wayne sorulan soruya hiç aldırmadı ve ne kadar dikkatlisiniz dedi. Jeannie sevindi. Bunu sormakta haklıydım dedi içinden. Bu o işte ellerine baktı. Giysilerini işte o ellerle yırttığını düşündü. Giysimi sen yırttın işte piç diye söylendi içinden. Saçlarınızı ne zaman boyadınız? 15 yaşımdan beri boyarım. Yalancı. Kendimi bildim bileli siyah en gözde renktir. Perşembe günü o kocaman ellerinde eteğimi kaldırırken saçların açık renkti. Pazar günü Jones Falls jimnastik salonunda arkadaşım Lisa'ya saldırırken de açık renkti. Neden yalan söylüyordu peki? Onların saçları açık renk olan bir şüpheliyi aradıklarını biliyor muydu? Ne demek oluyor bütün bunlar diye sordu Wayne. Saç rengim bir kanıt mı yani? Bu tür gizemli şeylere de bayılırım doğrusu. Mish sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğiz dedi. Geçtiğimiz pazar akşamı saat 8'de nerede olduğunuzu öğrenmemiz gerek. Jeannie onun kanıt gösterip gösteremeyeceğini merak ediyordu. Bir takım tipsizlerle kağıt oynadığını ileri sürmek onun için işten bile değildi. Ona arka çıktıkları için onlara daha sonra para bile verirdi. Ya da bir şırıngalık uyuşturucu hatırına her türlü yalanı söylemeye hazır bir orospuyla yatakta olduğunu bile söyleyebilirdi. Wayne bunun yanıtı kolay diyerek Jeannie'yi şaşırttı. Kaliforniya'daydım. Bunu doğrulayacak kanıtın var mı? Wayne güldü ve hem de milyonlarca dedi. Jeannie bu konuda yavaş yavaş kötümser olmaya başlamıştı. Onun gerçekte bir kanıtı olabilirdi ama gene de Lisa'ya tecavüz eden o olmalıydı. Ne demek istiyorsunuz demiş. Emmy ödül törenindeydim. Jeannie Emmy ödül töreninin Lisa hastane odasındayken televizyonda gösterilmekte olduğunu hatırladı. Nasıl olur da Wayne böyle bir törene katılmış olabilirdi? Jeannie'nin ancak hastaneye ulaşabildiği o kısacık süre içinde Wayne uçak alanına bile ulaşamazdı. Ben herhangi bir ödül kazanmış değilim elbet diye ekledi. Benim o taraklarda bezim yok. Ama Salina Johnson var, çoktandır arkadaşım o benim. Wayne yağlı boya resme bir göz attı. Jeannie resimdeki kadının Aşçılar adlı güldürü dizisinde lokantadaki huysuz Brian'ın kızı Babe rolündeki kadın oyuncuya çok benzediğini fark etti. Ressama aynı kadın poz vermiş olmalıydı. Wayne Salina bir komedideki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Elinde ödülüyle sahneden ayrılırken onu her iki yanağından da öptüm. Televizyon kameralarının sürekli olarak aldıkları ve dünyanın her tarafına yayınladıkları çok güzel bir andı. Ben de kendi videomu aldım. People dergisinin bu haftaki sayısında bir fotoğrafı var. Bunları söylerken halının üzerinde duran dergiyi gösteriyordu. Jeannie korkarak dergiyi yerden aldı. Fotoğrafın altında şunlar yazılıydı. New York Gece Kulübü empresaryolarından Wayne Stadner, pazar gecesi Hollywood'da Aşçılar adlı dizideki rolüyle Emmy ödülünü kazanan uzatmalı sevgilisini kutluyor. Böyle bir fotoğraf olduktan sonra başka bir kanıta gerek yoktu. Bu nasıl olabilirdi? Miş, pekala Mr. Statler, daha fazla vaktinizi almamız için bir neden yok dedi. Nasıl bir şey yaptığımdan kuşkulanmıştınız? Pazar gecesi Baltimore'da geçen bir tecavüz olayını soruşturuyoruz da. O ben değilim dedi Wayne. Bu sırada çarmıhlı resme göz atan Miş'i dikkatle izlemekteydi. Benim bütün kurbanlarım o işi isteyerek yaparlar dedikten sonra ona imalı bir biçimde uzun uzun baktı. Miş'in yüzü kıpkırmızı oldu ve başını öbür tarafa çevirdi. Jeannie kendini yapayalnız kalmış hissetti. Tüm umutları yok olmuştu. Ama kafasında hala bazı sorular vardı. Ayrılmak üzere ayağa kalkarlarken bir şey sorabilir miyim dedi. Elbette dedi Wayne nazik bir sesle. Erkek ya da kız kardeşiniz var mı? Ben ailemin tek çocuğuyum. Siz doğduğunuz sırada babanız yanılmıyorsam askerdi değil mi? Evet, Fort Bragg'da helikopter pilot öğretmeniydi. Bunu nereden biliyorsunuz? Annenizin hamile kalma zorluğu çektiği kulağınıza çalındı mı hiç? Bunlar bir polise yakışmayacak komik sorular. Miş Doktor Ferrami, Johns Falls Üniversitesi'nde çalışan bir bilim insanı. Araştırma konusu benim üzerinde çalıştığım davayla çok yakından ilgili de dedi. Jeannie devam etti. Anneniz kısırlık tedavisi gördüğüne ilişkin hiçbir şey söyledi mi? Bana söylemedi. Bunu ona sorsam sizce bir sakıncası var mı? Annem öldü. Bunu duyduğuma üzüldüm. Peki babanıza sorabilir miyim? Wayne omuzlarını silkti. Ona telefon edebilirsiniz. Bunu çok isterim. Miami'de oturuyor. Telefon numarasını verebilirim. Jeannie bir kalem uzattı. Wayne People dergisinin bir sayfasına numarayı yazdıktan sonra sayfayı köşesinden yırtarak ona uzattı. Ötekiler kapıya doğru yürürlerken Herb bize çok yardımcı oldunuz Mr. Statler. Teşekkür ederim dedi. Ne zaman isterseniz gene yardımcı olabilirim. Jeannie asansörle aşağıya inerlerken üzgün bir sesle onun bir kanıtı olduğuna inanıyor musun dedi. Bunu öğreneceğim dedimiş ama kanıtı var gibi görünüyor. Jeannie başını iki yana sallayarak onun suçsuz olabileceğine bir türlü inanamıyorum dedi. Suçlu olmaya suçlu ama bu olayla ilgisi yok. 44. Bölüm. Steve telefonun başında oturuyordu. Annesiyle babasının Georgetown'daki evlerinin geniş mutfağında yemek pişirmekte olan annesini seyrederken bir yandan da Jeannie'den haber bekliyordu. Wayne Statner'ın gerçekten benzeri olup olmadığını merak ediyordu. Jeannie ile çavuş Delaware onu New York'taki adresinde bulabilecekler miydi acaba? Wayne'in Lisa Hawks'ına tecavüz ettiğini itiraf edip etmeyeceğini de çok merak ediyordu. Annesi soğan doğuruyordu. 1972'nin Aralık ayında Aventine Kliniği'nde kendisine neler yapıldığı ilk anlatıldığında şaşkına dönmüş, ne diyeceğini bilememişti. Avukatla konuşurlarken bu anlatılanlara tam olarak inanmamış, bir takım kanıtlar ileri sürülünce de bunu gelip geçici bir şey olarak kabul etmişti. Steve dün gece annesi ve babasıyla geç saatlere kadar bu garip geçmişlerini konuşmuştu. Anne bir ara çok öfkelenmişti. Doktorların izin almadan hastaları üzerinde bu tür deneyler yaptığını öğrenmek bile onu çılgına çevirmeye yetmişti. Zaten köşe yazılarında da kadınların kendi bedenlerini kontrol etme hakkına sahip olmaları gerektiğini savunurdu. İşin tuhafı baba bu konuda daha soğukkanlıydı. Steve böyle bir deli saçması haber karşısında erkeklerin daha sert tepki göstereceğini sanırdı. Oysa babanın tavrı daha akla yatkındı. Jeannie'nin mantığından yola çıkarak üçyüzler fenomeni için ileri sürülen öteki açıklamalar üzerine tahminler yürütmekte haklı olabileceği sonucunu çıkarıyordu. Bununla birlikte soğukkanlılık babanın kişiliğinin değişmez bir yanıydı. Bu onun iç dünyasında neler yaşadığını anlatmaya yetmezdi. Şu anda bahçede sesini çıkarmadan çiçek suluyordu ama içinden köpürüp duruyordu olabilirdi. Anne soğanları kızartmaya başlayınca kokusu Steve'in ağzını sulandırdı. Ketçap ve patates püreli kıymalı ekmek en bayıldığım yemeklerden biridir dedi Steve. Annesi güldü. 5 yaşındayken her gün yesen bıkmazdın. Hatırlıyorum, Hoover Tower'daki o küçük mutfakta hani. O mutfağı da hatırlıyor musun? Elbette taşındığımız günü bile hatırlıyorum. Bir apartman dairesi yerine bir evimiz olmasını çok garipsemiştim. Benim o hamile kalabilmenin yolları adlı kitabımdan para kazanmaya başladığım sıradaydı. Nasıl hamile kaldığım konusundaki gerçekler ortaya çıkacak olursa kitap tüm anlamını yitirecektir. Umarım kitabı satın alanlar paralarını geri istemezler. Anne kıyılmış etleri soğanların kızarmakta olduğu tavanın içine attıktan sonra ellerini sildi. Bütün gece bu olanları düşündüm. Biliyor musun ki Avon Tyne Kliniğinde bu yapılanlardan son derece mutluyum. Neden? Dün gece kızgınlıktan deliye dönmüştün. Bir bakıma laboratuvarda bir şempanze gibi kullanılmış olmama hala da çok kızgınım. Fakat bu arada bir şeyin farkına vardım. Üzerimde bir deney yapmasalardı sana sahip olamazdım. Benim için bunun dışında hiçbir şeyin önemi yok. Senin gerçek çocuğun olmamama hiç mi aldırmıyorsun? Annesi ona sarılarak, sen benimsin Steve, hiçbir şey bu gerçeği değiştiremez dedi. O sırada telefon çalınca Steve hemen açtı. Alo, ben G'di. Ne oldu? Steve güçlükle soluk alabiliyordu. O orada mıydı? Evet, tam sana benziyor. Yalnız onun saçları boyalı. Tanrım, şimdi de üç olduk. Evet öyle. Wayne'in annesi ölmüş. Fakat az önce Florida'da yaşayan babasıyla konuştum. Karısının Avon Tyne Kliniğinde tedavi gördüğünü o da doğruluyor. Bu iyi bir haberdi işte, fakat Jeannie biraz neşesiz gibiydi. Bunun üzerine Steve'in de keyfi kaçtı. Sonuçtan hiç de hoşnut görünmüyorsun dedi. Pazar akşamı olay yerinde bulunmadığına ilişkin kanıtı var. Lanet olsun. Steve'in tüm umutları bir anda suya düşmüştü. Nasıl olur bu? Nasıl bir kanıtmış o? Hem de su götürmez türden, çok sağlam. Wayne o saatte Los Angeles'taki Amy ödül törenindeymiş. Fotoğrafları bile var. Film işleriyle mi uğraşıyor? Gece kulübü sahibi. Oldukça da ünlü bir kişi. Jeannie'nin neden süngüsünün düşük olduğunu Steve şimdi anlamıştı. Wayne'i keşfetmesi parlak bir zaferdi onun için. Ne var ki bunun arkası gelmemişti. Steve'in morali bozulduğu gibi kafası da adam akıllı karışmıştı. Öyleyse Lisa'ya tecavüz eden kim? Sherlock Holmes'un bir sözü vardır, bilmem hatırlar mısın? İmkansız olanları bir yana ayırdıktan sonra gerçeği olası bulunmasalar da kalanların içinde arayacaksın. Bu söz Hercule Poirot'a da ait olabilir. Steve ne diyeceğini bilemiyordu. Jeannie kuşkusuz Lisa'ya onun tecavüz etmiş olabileceğine inanmıyordu. Peki gerçek olan ne? Şimdi ortada dört ikiz var. Dördüz müyüz yani Jeannie? İnsan aklını oynatacak. Hayır, dördüz değil. Bu embriyonun kaza ara dörde ayrıldığına inanmıyorum ben. Deneyimin bir parçası olarak bu önceden tasarlanmış olmalı bence. Böyle bir şey olabilir mi sence? Günümüzde olabiliyor artık. Yapay döllenme diye bir şey işitmişsindir. 70'li yıllara kadar bu henüz deneme aşamasındaydı. Genetik o anlaşılan belki de gizli çalıştıkları ve insanlar üzerinde deney yaptıkları için bu alanda ötekilerden kat kat ilerideydi. Benim yapay olarak üretildiğimi mi söylüyorsun yani? Öyle olmalısın. Çok üzgünüm Steve. Sana da sürekli olarak hep kötü haberler veriyorum. Ne mutlu sana ki böyle bir annenle böyle bir baban var senin. Doğru. Nasıl biri bu Wayne? İğrenç bir insan. Salina Jones'un çıplak bir halde çarmıha gerilişini gösteren bir resmi var evinde. Oturduğu daireden kendimi zor attım dışarıya. Steve derin bir suskunluğa gömüldü. Yapay döllenmiş kardeşlerimden biri katil, öteki sadist, bir dördüncüsü de büyük olasılıkla ırz düşmanı. Peki ben ne olacağım şimdi? Jeannie, yapay döllenme fikri doğum günlerinizin neden birbirini tutmadığını açıklıyor zaten. Embriyolar kadınların döl yataklarına değişik zamanlarda yerleştirilmek üzere demek ki laboratuvarda saklanıyorlardı dedi. Bunlar neden benim başıma geldi? Neden ben de başkaları gibi olamadım? Uçağım kalkmak üzere, gitmeliyim. Seni görmeyi çok istiyorum. Arabama atlayıp Baltimore'a geleceğim. Tamam, hoşça kal. Steve telefonu yerine koyduktan sonra annesine dönerek konuşmalarımızı işittin dedi. Evet, adam tıpkı sana benziyormuş. Fakat bir kanıtı varmış. Jeannie dört kişi olduğunuzu, yatay döllenmeyle üretildiğinizi düşünüyor. Yapay döllenmeyle doğduğuma göre ben de onlar gibi olmalıyım. Hayır, sen başkasın. Çünkü sen benim çocuğumsun. Ama değilim. Steve annesinin acı çekmekte olduğunu yüzünden okuyabiliyordu. Böyle konuşarak onu daha da incitmiş oluyordu. Genetiko'da çalışan araştırmacıların seçtiği tamamen yabancı iki insanın çocuğuyum ben. Cetlerim işte onlar. Sen ötekilerden farklı olmalısın çünkü farklı bir terbiye gördün. Ama bu yapımın ötekilerinkinden farklı olduğunu mu kanıtlar? Yoksa evcil bir hayvan gibi o yanımı saklamayı öğrendiğimi mi gösterir? Beni siz mi yaptınız yoksa genetiko mu?
Bilmiyorum oğlum dedi annesi.
Hiçbir şey bilmiyorum. 35. ayrımın sonu. Sayfa 433.